Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Medusa Darbesi. Yazarı Robert Ludlum. Özgün adı The Born Supremacy. Çevirmeni Gülten Suveren. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 2. basım, Eylül 2004. ISBN numarası 975-21-0501-7. Bu kitap 464 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Ağustos 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak, geçmiş. Jason Bourne, Nauvoo'nda bir kabarede kanlar içinde yatan efsanevi suikastçı ve artık yalnızca bir cesetti. Onu tanıyan herkesin unutmak istediği bir isim, bir ölüm makinesiydi. Şimdi, Çin Başbakan Yardımcısının beklenmedik bir suikaste kurban gitmesi ve adamın öldürülme yöntemi hiç beklenmedik bir ismi akla getirir. Tüm dünya liderlerinin adını anmaktan korktuğu bu isim Jason Bourne'dan başkası değildir. Ama nasıl olup da yaşadığı, neden geri döndüğü ve sıradaki ismin kim olduğu gibi sorular herkesin korkulu rüyası haline gelmiştir. Bu bilinmezler içinde tüyler ürperten gerçeği bilen bir tek ülke ve örgüt Amerika Birleşik Devletleri ile CIA'dır. Gerçekte Jason Bourne diye biri yoktur. Bu ünlü katil Carlos'un peşine düşen CIA ajanı David Webb için uydurulmuş bir kod adıdır. Ne var ki birisi Jason Bourne'un kimliğini ele geçirerek dünyaya ağır bir fatura ödetmeyi planlamaktadır. Bu nedenle gerçek Bourne tekrar yaşamalı ve bir kez daha ölümcül yeteneklerini harekete geçirmelidir. David Webb için ise bu durum tümüyle bir kabus gibidir. Her şey yeniden başlıyor. Tüm sevdikleri birer birer kendinden koparılıyordu. Sevdiği kadını bulmak, yerine geçen suikastçıyı yakalamak ve altüst olan hayatını yeniden düzenlemek için ajanların ölümcül dünyasında karanlık bir yolculuğa çıkması gerekmektedir. Gelecek. Bu kez başarması gereken yalnızca hayatta kalmak değil, tüm dünyanın kaderini çizecek olan planı açığa çıkarmaktır. Birinci bölüm. Güneş batmak üzereydi. Kowloon ve Victoria Limanı'nın karşısında kalan Hong Kong adasını gözle görülmez bir örtü kaplar gibiydi. Sokak satıcılarının tiz sesleri gölgelere karışarak hafiflemişti. Koloninin cam ve çelikten oluşan görkemli gökdelenlerinin üst katlarındaki pazarlıklar da nazik baş sallamalar, omuz silkmeler ve anlaşmayı belirten hafif gülümsemelerle sona ermekteydi. Gecenin yaklaştığını batıdaki bulutların arasından görülen turuncu renkli, göz kamaştırıcı güneş belirtiyordu. Kısa süre sonra karanlık gökyüzünü kaplayacaktı. Ama bu aşağıda kalan toprakları etkilemezdi. Aşağıda toprak ve sudan oluşan macera dolu yerde hiç sona ermeyen bir gece karnavalı, insan soyunun yaratılışın ilk ışığıyla terk etmesi gereken türlü oyun başlayacaktı. Gel gelelim, dünya yaratıldığında hiç insan yoktu. Onun için kim bu oyunları kaydetmişti, kim bunları biliyordu, hem kimin umurundaydı? Ölüm alınıp satılan bir mal değildi ki. Güçlü motoru bakımsız görünüşünü yalanlayan küçük bir tekne Lamma kanalından hızla geçerek limana doğru yol aldı. İlgisiz biri bu teknenin sadece bir Ziao Wanju, yani babadan büyük oğula kalan bir miras olduğunu düşünürdü. Değersiz bir balıkçı belki de çılgın bir gecede mahjong oyununda para kazanmıştı. Ya da üçgenden kaçırdığı, haşiş veya makaodan gizlice getirdiği mücevher sayesinde küçük bir servet edinmişti. Bunu da oğluna bırakmıştı. Onun parayı nasıl kazandığının ne önemi vardı? Bu motor yelkende eski bir tekne ya da bir sampandan daha kullanışlıydı. Balıkçının oğlu süratli motoru sayesinde ağlarını daha ustalıkla atabiliyor, mallarını daha çabuk getirebiliyordu. Shenzhen Van'daki Çinli sınır bekçileri ve kıyı koruma gemileri bile izinsiz sularına giren böyle önemsiz teknelere ateş açmazdı. Bunlar çok değersizdi. Ayrıca bu tekneler sayesinde Çinlilerin yeni bölgede kalan aileleri de kazanç sağlıyordu belki. Bunu kim bilebilirdi? Yaralananlar kendi aileleri de olabilirdi. Tepelerden toplanan o tatlı kokulu otlar karınların doyması demekti. Belki de doyan kendilerinden biriydi. Kimin umurundaydı? Küçük tekneler yasak sulara girip çıkabilirdi. Burnunun iki yanı sıkıca örtülü olan küçük tekne Aberdeen'deki bağlama yerlerine dönen yelkenli ve sampanlar arasından usulca sıyrılarak ilerledi. Sampanlardaki adamlar yollarını kesen motora öfkeyle küfürler yağdırdılar. Sonra hepsi birden sustular. Çünkü tarpulinle kaplı başta gördükleri şey birden öfkelerinin geçmesine neden olmuştu. Tekne hızla yol aldı ve 3 dakika sonra da kovluğunun dolarla iş görülen kalabalık Tsimsha Tsui rıhtımına yanaştı. Doklarda gece için turist tuzaklarını hazırlayan sürüyle tüccar oralı bile olmadı. Gelen sadece avını yakalamış cigilerden biriydi. Kimin umurundaydı? Sonra tıpkı kanaldaki balıkçılar gibi rıhtımdakilerin de sesleri kesilmeye başladı. Heyecanlı çığlıkları tiz emirler bastırdı. Bütün gözler rıhtımın mazottan kararmış merdivenini çıkan kişiye çevrilmişti. O kutsal bir adamdı. Üstündeki kar gibi beyaz kaftan ince uzun bir erkek olduğunu gizlemiyordu. Bir Zonggua Ren olamayacak kadar uzun boyluydu. Hemen hemen 1.80'di boyu. Yüzü pek görülemiyordu. Çünkü başındaki beyaz örtü rüzgarda dalgalanarak esmer suratını gizliyordu. Yalnız akları belirgin, kararlı, fanatik gözler seçilebiliyordu. Onun sıradan bir rahip olmadığı belliydi. Bir heşang seçilmiş biriydi. Bilgeliğin doruğuna erişmiş olan yaşlılar, genç bir keşişin ruh derinliğini sezebilir ve onun üstün şeyler için yaratıldığını anlarlardı. Onlar böyle birini seçebilirlerdi. Hem genç keşişin uzun boylu ince olması ve gözlerinin içten gelen bir ateşle yanması da fena sayılmazdı. Böyle kutsal adamlar hareketleri, kişilikleri ve gözleriyle ilgi toplarlardı. Bu sayede huşu duyan ve korkuya kapılanlar cömertçe bağışta bulunurlardı. Bağışların asıl nedeni daha çok korkuydu. Belki de bu Heshang, Guangze'nin tepelerinde ormanlarında dolaşan mistik bir mezheptendi. Ya da uzaktaki Qinghaiyuan dağlarındaki kutsal kardeşliğin bir üyesiydi. Bunların pek uzakta kalan Himalayalardaki çok korkulan ve öğrettikleri çapraşık bilgiler az kimse tarafından anlaşılan, daima dikkati çeken rahiplerin yetiştirmeleri olduğu söyleniyordu. Bu keşişler yumuşaklıkla öğretiyorlardı ama derslere dikkat edilmeyecek olursa öğrencilerin akla hayale gelmez acılar çekeceğini de usulca ima etmekteydiler. O topraklarda ve sularda zaten çok fazla acı vardı. Daha fazlasını kim isterdi? Onun içinde ruhlara, ateş saçan gözlere bağışta bulunulmalıydı. Belki de bunlar bir yere kaydedilirdi. Beyazlar giymiş adam rıhtımda kendisine yol veren kalabalığın arasından geçti. Adım atacak yer bulunmayan Star vapur iskelesini geride bırakıp gürültülü Tsimsha Tsui'de kayboldu. O an geçmişti. İşportaların başındakiler yine bağırmaya başladılar. Rahip Salisbury yolunu izleyerek doğuya doğru gitti. Sonra Peninsula Oteli'nin oradan kuzeye Nathan yoluna saptı. Pırıltılı altın milin altına geldi. Burada yerliler de turistler de uzun boylu kutsal adamı fark ettiler. Adam kalabalık dükkanların, mallarla dolu geçitlerin, üç katlı diskoların, topless dans edilen kahvelerin, dim sum satılan işportaların oradan geçip bu fazla renkli, bayağı karnavalı 10 dakika kadar izleyerek ilerledi. Kendisine bakanlara zaman zaman hafifçe başını eğerek karşılık veriyordu. Onu izleyen ve kimi zaman öne geçerek gözleriyle etrafı araştıran, bir işaret bekleyen, kısa boylu, güçlü vücutlu Zonggua Ren'e de iki kez sert sesle emir verdi. Sonunda rahip işaret verdi, iki kez başını salladı ve dönerek gürültülü bir kabarenin boncuk perdeli kapısından içeriye girdi. Zonggua Ren dışarıda kaldı. Elini usulca tuniğinin altına atmıştı. Gözleriyle bu çılgın yere ve bir anlam veremediği kalabalığa bakıyordu. Bu çılgınlıktı, rezaletti. Ama onu böyle kötü etkileyen bu yere dayanacak ve kutsal adamı kendi hayatıyla koruyacaktı. Çünkü o bir Tudi'ydi. Kabarede yoğun dumanları dönen renkli ışıklar kesiyordu. Bu ışıklar punkla uzak doğunun karışımından oluşan, çılgınca parçaları kulakları sağır edecek sesle söyleyen bir rock grubuna çevrilmişti. Rahip bir an durup pek kalabalık olan büyük salona baktı. Sarhoşluğun çeşitli derecelerine erişmiş müşterilerden bazıları da oturdukları yerden onu süzdüler. Müşteriler başlarını çevirmeden önce onun ayakları dibine bozuk para attılar. Bazıları da yerlerinden kalkıp içkilerinin yanına Hong Kong dolarları bıraktıktan sonra kapıya doğru yürüdüler. Heshang'ın etkisi görülüyordu. Ne var ki ona yaklaşan smokinli şişman adam bu etkiden hiç de memnun kalmamıştı. "Kabarenin müdürü, size yardım edebilir miyim, kutsal varlık?" diye sordu. Rahip öne doğru eğilerek adamın kulağına bir at fısıldadı. Müdürün gözleri irileşti. Sonra eğilip selam vererek duvarın dibindeki küçük bir masayı işaret etti. Rahip memnun kaldığını başını sallayarak belirtip şişman adamın peşi sıra masaya gitti. Bitişik masalardaki müşteriler bu durumdan çok rahatsız oldular. Müdür eğilerek hiç de duymadığı bir saygıyla konuştu. "Bir şeyler içer misiniz kutsal varlık?" "Varsa keçi sütü. Yoksa sade su fazlasıyla yeterli olur, teşekkür ederim." Smokinli adam selam verip bu müessesemiz için bir onur diyerek uzaklaşırken yumuşak sesle ağır ağır konuşan rahibin lehçesini çıkarmaya çalışıyordu. Lehçeyi tanıyamamıştı ama önemi de yoktu. Uzun boylu beyazlar giymiş rahibin Laoban'la işi vardı. Üstelik Laoban'ın adını kullanmıştı. Oysa bu adı Altın Mil'de pek ender olarak söylenirdi. O gece güçlü Taipan kabarede özel bir odadaydı. Gizlice gelmişti. Yalnız müdürün Laoban'a giderek rahibin geldiğini söylemeye yetkisi yoktu. Kaftanlı adam bunu kesinlikle belirtmiş, o gece her şeyin gizli kalmasında ısrar etmişti. Eşsiz Taipan onu görmek istediğinde bir adamı gelip kendisini bulurdu. Sırları saklamaya önem veren Laoban, Hong Kong'un en zengin ve en tanınmış Taipanlarından biriydi. Kabare müdürü sert bir sesle baş garsona emir verdi. "Mutfaktan bir yamağı keçi sütü alması için yolla. Ona çabuk olmasını söyle. Yamağın pis çocuğunun yaşamı buna bağlı." Kutsal adam masada hareketsiz oturuyordu. Fanatik bakışlı gözleri şimdi daha yumuşak ifadeliydi. Kabaredeki budalaca faaliyeti izliyordu. Bunu ne lanet diyor ne de kabul ediyordu. Sadece yaramaz çocuklarını seyreden ve onlara acıyan bir baba gibi davranmaktaydı. Birden dönen ışıklar arasında bir şey gözüne aldı. Birkaç masa ötede biri alevi çok parlak olan bir kamp kibriti yakmıştı. Sonra ateş hemen söndü. İkinci, üçüncü kibrit yakılarak uzun siyah bir sigaranın ucuna doğru tutuldu. Bu alevler rahibin ilgisini çekmişti. Sigarasını yakan basit kılıklı sakalı uzamış Çinli'ye baktı. Masada yalnızdı. Göz göze gelince rahip belli belirsiz işaret etti. Çinli de başıyla aynı şekilde karşılık verdi ve kibrit söndü. Birkaç saniye sonra sigara içen Çinli'nin masası alevler içinde kaldı. Birden yükselen alevler masadaki kağıt peçeteleri, menüyü, dim sum sepetlerini tutuşturdu. Sakalı uzamış Çinli feryat ederek masayı yere devirdi. Garsonlar haykırarak koşuştular. Mavi alevler anlaşılmaz şekilde etrafa yayılınca dört yandaki müşteriler de yerlerinden fırladılar. Alevleri masa örtüleri ve önlüklerle söndürmeye çalışırlarken kargaşa daha da büyüdü. Kabare müdürü, baş garsonu ve yardımcıları ellerini kollarını sallayarak bağırıyor ve her şeyin halledildiğini, tehlikenin geçtiğini söylüyorlardı. Rock grubu daha da gürültüyle çalmaya başlamıştı. Müşterileri panik çıkan yerden ayırıp yine piste çekmeye çalışıyordu. Birden daha büyük bir olay çıktı. Dikkatsizce attığı büyük kibritlerle yangına neden olan basit giyimli Zong Guoren iki garsonla kapışmıştı. Adamların üstüne geldiğini gören Çinli hızlı Wing Chun darbeleriyle karşılık verdi. Gerilmiş eller omuzlara, boyunlara indi. Bir yandan da tekmeler atıyordu. İki garson midelerine yedikleri darbeler yüzünden arkadaki müşterilerin üstüne düştüler. Bu olay paniğin artmasına, içerisinin büsbütün karışmasına neden oldu. Tıknaz müdür de kükreyerek saldırıya geçti ve kaburgalarına yediği bir tekmeyle devrildi. Sakalı uzamış Zong Guoren bir iskemle kaparak yere devrilmiş adamın yanındakilere doğru savurdu. Üç garson daha kendi Zong Guanlarını savunmak için koştu. Az önce sadece bağıran kadın ve erkekler debelenmeye, yakınlarındakileri itmeye, yumruklamaya başladılar. Kabarede büyük bir kavga çıkmıştı. Güçlü vücutlu köylü duvarın dibindeki küçük masaya baktı. Rahip gitmişti. Sakalı uzamış Zongua Ren bir iskemle daha kaparak yakındaki bir masaya vurdu. Elinde kalan iskemle bacağıyla kalabalığa daldı. Sadece saniyeler vardı ama bu saniyeler her şey demekti. Rahip kabarenin dip tarafındaki kapıdan girdi. Kapıyı dikkatle kapatıp durdu. Gözlerinin uzun dar koridorun loşluğuna alışmasını bekledi. Beyaz kaftanın kıvrımları altında kalan sağ kolu hareketsizdi. Sol elini de kumaşın altından beline doğru atmıştı. Koridorun ilerisinde 6 metre kadar uzakta bir adam telaşla doğruldu ve gözükmeyen bir koltuk altı kılıfından büyük kalibreli ağır bir tabanca çekti. Kutsal adam sakin sakin başını salladı ve kayıtsız bir tavırla ''Amitafo, Amitafo'' diye yinelerek yaklaştı. ''Her şey huzurludur, her yer huzurlu, ruhlar öyle istiyor.'' ''Jeumatye!'' Muhafız bir kapının yanında duruyordu. Büyük silahı uzatarak kuzeylere özgü kaba kanton lehçesiyle devam etti. ''Yolunu mu kaybettin rahip, burada ne yapıyordun? Çık buradan, burası sana göre bir yer değil.''
''Amitafo!'' Amitafo.
Haydi çek hemen şimdi. Muhafız devam edemedi. Rahip birden belindeki kıvrımların arasından ustura gibi ince, çift yanlı bir bıçak çıkararak adamın koluna indirdi. Muhafızın silah tutan elini neredeyse bilekten ayırıyordu. Sonra bıçak havada yarım daire çizerek adamın gırtlağını da kesti. Kafa geriye gidip muhafızın cesedi yere yığılırken kanlar etrafa püskürdü. Katil rahip hiç duraklamadan kanlı bıçağını kaftanının içine soktu. Sonra kumaşın altından ince kabzalı bir Uzi makineli tüfek çıkardı. Silahın kıvrık şarjöründe ihtiyaç duyduğundan fazla kurşun vardı. Ayağını kaldırıp bir yaban kedisi gibi kapıya saldırdı. İçeriye dalınca aradığını bulduğunu anladı. Beş Zongguo Ren üstündeki demliklerle çay ve küçük kadehlerde sert viski bulunan bir masanın etrafında oturuyorlardı. Ortalıkta ne bir kağıt ne bir pusula vardı. Adamlar önce hayretle sonra dehşetle baktılar. Şık giyimli iki erkek iskemlelerine dönerek ellerini iyi kesimli ceketlerinin içine attılar. Bir başkası masanın altına daldı. Kalan ikisi de haykırarak umutsuzca ipek kaplı duvara doğru koştular. Sonra ne yapacaklarını bilemeyerek döndüler. Kurşunlar beş Zongguo Ren'i paraladı. Öldürücü yaralardan kan fışkırıyordu. Kafatasları parçalanıyor, gözler oyuluyordu. Duvarlar, yer ve cilalı masa ölümün kanıtı olan kanlarla parlıyordu. Ölüm her yerdeydi. Katil yaptıklarına baktı, memnun kalarak yerdeki bir kan birikintisine doğru eğildi, işaret parmağını kana batırdı. Sonra sol yeninden koyu renk bir kumaş parçası çıkardı. Bunu yazdığı şeyin üstüne örttü. Ayağa kalkıp odadan fırladı. Loş koridordan koşarken kaftanının düğmelerini çözdü. Kabare kapısına geldiğinde önü açılmıştı. Ustura gibi bıçağı kaftandan çekip belindeki kına soktu. Sonra eliyle kaftanının önünü birleştirdi. Kapüşonunu giydi. Uzi de kumaşın altına gizlendi. Kapıyı açarak yatışacağı benzemeyen kıyamete katıldı. Oradan ayrılalı 30 saniye olmamıştı bile. Durum değişemezdi tabii, adamını çok iyi eğitmişti. Sakalı uzamış kantonlu köylü "Fay di!" diye bağırdı. 3 metre ötede bir masayı daha devirmiş, yaktığı kibriti yere atıyordu. "Polis neredeyse gelir. Barbie'nin telefonu uzandığını gördüm." Katil rahip hemen üstünden kaftanı, başından kapüşonu çıkardı. Dönen renkli ışıklarda yüzü çılgın rock grubununkinden farksızdı. Bir cesedi andırıyordu. Gözlerini beyaz kalemle daha belirgin hale getirmişti. Yüzü de koyu bir kahverengiydi. ''Köylüye düş önüme!'' diye emretti. Kaftanı ve Uzi'yi yere atıp çıkardığı incecik ameliyat eldivenlerini flanel pantolonunun cebine soktu. Altın mildeki bir kabarede polis çağırma kararı kolay kolay verilemezdi. Turistlerin yaşamını tehlikeye atmanın cezası ağırdı. Yöneticilere de ağır para cezaları verilirdi. Polis bu riskleri biliyordu ve bu haber gelir gelmez harekete geçerdi. Katil kapının önüne toplanmış, dışarıya çıkmak için debelenip bağıran müşterilerin arasına karışan kantonlu köylünün arkasından gitti. Kaba giyimli köylü bir boğa kadar güçlüydü. Önündekiler onun darbelerinin şiddetiyle yere yığıldılar. Muhafızla katil kapıdan caddeye fırladılar. Orada da kalabalık toplanmıştı. Meraklar bağırarak soru soruyor, büyük bir uğursuzluk olduğunu söylüyorlardı. Heyecanla bakan seyircilerin arasından geçerek dışarıda beklemiş olan kasları gerilmiş, kısa boylu Çinli'ye katıldılar. Adam rahibi kolundan yakalayarak en dar geçide soktu. Orada tuniğinin altından iki havlu çıkardı. Biri yumuşak ve kuruydu. Naylon içinde olanı ise ıslak, sıcak ve güzel kokuluydu. Katil ıslak havluyu alarak yüzünü, boyalı gözlerini ve boynunun gözüken kısmını sildi. Havluyu tersine çevirip tekrar tekrar silindi. İkinci havluyla da kurulandı. Koyu renk saçlarını geriye itti. Boynundaki alay renklerini taşıyan kravatını düzeltti. Krem rengi ipek gömleği de lacivert blazeri de kusursuzdu. İki adamına "Jau!" diye emretti. Onlar koşarak kalabalığa karışıp gözden kayboldular. Şık giyimli beyaz adam da doğululara özgü eğlence yerlerinin bulunduğu caddeye çıktı. Kabarede müdür Jing Chai'yi çağıran barmeni azarlıyordu. Ceza olarak kim bilir kaç para vereceklerdi. Çünkü o sırada kavga kargaşa sona ermişti. Garsonlar şaşkın şaşkın bakan müşterileri yatıştırıyorlar, kırılan dökülen şeyleri kaldırıyor, masaları düzeltiyor, yeni iskemleler getiriyor, bedava viski ikram ediyorlardı. Rock grubu da en sevilen son parçaları çalıyordu. Kabare müdürü polise barmenin saldırgan bir sarhoş yüzünden telaşlanıp telefon ettiğini söylemeyi düşünüyordu. Böylece polisi atlatabilirdi belki. Birden polislerin vereceği para cezası da her şeyde kafasından uçup gitti. Gözleri iç taraftaki odalara giden koridorun kapısı önündeki beyaz kumaşa takılmıştı. Kar gibi beyaz kumaş, rahip, kapı, lauban, toplantı. Birden soluğu kesilen, yüzü ter içinde kalan şişman müdür hızla masaların arasından geçerek çıkarılmış kaftanın yanına gitti. Eğilip bakarken gözleri büyüdü. Beyaz kıvrımların arasından çıkan koyu renkli uzun namluyu fark etmişti. Korkudan boğulacak gibi olan adam beyaz kumaştaki küçük kan lekelerini de görmüştü. "Go hai matye!" Konuşan yine smokinli bir adamdı. Kabare müdürünün yardımcısı ve kardeşiydi. Ağabeysinin de kan lekeli kaftanı çekerek garip biçimli silahı ortaya çıkardığını görünce de hafif sesle küfretti. "Amanın vay canına!" Müdür gel diye emretti, doğrulup kapıya yöneldi. Kardeşi itiraz edecek oldu. "Polis, birimiz onlarla konuşmalıyız, onları sakinleştirmeli, elimizden geleni yapmalıyız." "Belki de tek yapabileceğimiz onlara kafalarımızı vermektir, çabuk ol." Loş koridorda yeteri kadar kanıt vardı. Öldürülen muhafız kendi kanlarından oluşmuş birikintinin içinde yatıyordu. Silahı bilekten kopacak gibi olan elindeydi. Toplantı odasında her şey kesinlikle belliydi. Beş kanlı ceset yerlere serilmişti. Özellikle biri dehşete kapılmış kabare müdürünün ilgisini çekti. Kafatası delinmiş cesede yaklaşıp kanları sildi ve cesedin yüzüne baktı. "Biz öldük," diye fısıldadı. "Kavluğun öldü, Hong Kong öldü, hepsi öldü."
"Ne?"
"Bu adam Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkan yardımcısıydı. Bir gün başkanın yerini alacağı söyleniyordu."
"Kardeşi buraya bak," diye bağırdı. Ölmüş Laoba'nın yanına doğru eğildi. Kurşunla delik deşik edilmiş cesedin yanında siyah bir mendil duruyordu. Kumaşı kaldırınca kanla yazılmış yazıyı gördüler. "Jason Bourne."
Müdür telaşla fırladı. "Tanrım, tanrım!" Vücudu tir tir titriyordu. "Geri dönmüş! Katil Asya geri döndü! Jason Bourne geri döndü!"
Birinci ayrılım sonu. Sayfa 14.